Şimdi ikinci paragraftan alalım. Bu sayfa 132. İlk kez Pers İmparatorluğu ile tarihin bağlamına geliriz. Persler ilk tarihsel ulus, Persiya geçip gitmiş olan ilk imparatorluktur. Bu anlatım şey, sanırım yeterince açık. İlk tarihsel ulus ve ortadan kalkmış ilk imparatorluk. Şimdi tarih kavramının kendisi önemli. Yani onu Şimdi tarih kavramı yani görelilikten sıyrılması gereken bir şey değil mi? Anlıyoruz. Yani tarihsel bakış açısının göreli özden olmaması gerekiyor, nesnel olması gerekiyor. Bu tarihin bilim olmasının koşulu. Ama tarihin bugünkü inceleniş tarzı genellikle bir takım kişisel görüşlerin incelenmesi anlamına geliyor. Yani birisi Amerikan tarihini yazıyor, bir başkası da yazıyor, başkaları da yazıyor ve böyle bir materyal içinde Amerikan tarihi öğreniliyor ve burada o tarihin gerçeği ya da kendindesi öğrenilmiyor. Yani ampirik bilgiler öğreniliyor ve isteyen onları istediği şekilde kullanabiliyor. Hegel'in tarih felsefesi o öznelliği yenmek istiyor. Yani onun olanağını kabul ediyor ve o zaman bir tarih felsefesi. Şimdi orada gördüğümüz şey, tarih kavramının temeli şu. İnsan bir potansiyel, homo sapiens bir potansiyel olarak dünyaya geliyor ve o potansiyeli gerçekleştirmesi ve kendinde olduğu gibi olması gerekiyor. Kendinde olduğu gibi olması ne demek? Yani Çinliler gibi mi insanlığın biçimi, Hintliler gibi mi, Yunanlılar ya da Osmanlılar gibi mi? Hiçbiri gibi değil. Bugünkü İsveçliler ya da Norveçliler gibi de değil. Yani onlar da henüz belki Afrika'dan daha ileriler ama insanlığın ya da insanın olması gerektiği şey olmuş değiller. Perslerin ilk tarihsel ulus olarak kabul edilmesi ya da ne diyordu? Persler, evet, tarihin bağlamına giriyoruz Pers İmparatorluğu ile. Yani başlıyor, alt üst oluşlar, yıkılış, yok oluşlar, yeniden doğuşlar başlıyor. Çin hiçbir zaman yıkılmadı, hiçbir zaman gitmedi. Hindistan da aynı şekilde ve oralarda tarih olmadı. Bu aslında sözel olarak, yani ironik olarak değil, sözel olarak doğru. Bunlar, bu iki kültür tarih değiller. Tarih olmadılar. Tarih olmaları iyi olurdu aslında. Yani ortadan kalkmaları. Çünkü bu biçimde kaldıkları zaman hiçbir tarihsel önemleri yok. Hiç. Sıfır. Öyle sonsuza dek kendini yineliyorlar. Yani o zaman tarih yinelemedir diyenler var ya, o konusunda, Çin ve Hindistan konusunda tamamen haklılar. Orada tarih yinelemeden oluşuyor. Ve yinelemeden oluşan tarih de tarih değildir aslında. Eğer yinelemeyi düşünüyorsanız sürekli aynı şey kendi yineleyecek ve bu tarih olacak. Bu monoton bir, can sıkıcı bir şey olur. Oyun olur. Yani bunlar çocuklar, buna Çinlilerde ve Hintlilerde eğer can sıkıntısı diye bir şey varsa o bu tarihlerinin olmamasından kaynaklanıyor ya da tarihin orada sürekli yineleme olmasından kaynaklanıyor. Çin'de insan potansiyeli ya da Hindistan'da insan potansiyeli açılmıyor. Saçma sapan biçimler üstlenip onlara takılıp kalıyor. Ve Perslerle şimdi niye Perslerle tarihin bağlamına giriyoruz? Niye bunlar tarihin ilk tarihsel ulus ve ilk Persya'ya gitmiş olan ilk Persya. Şimdi burada bir şey daha var. Bugün Persya İran'dan ayırıyor. Onun için Persya diyoruz. Yani bunu İran diye de koruyabilirdim çeviride ama yanlış olurdu. Çünkü Persya İran, Persya ve Medya'dan oluşuyor. Bir de Medler var, Medya var.
Persya'dan Fars var mı?
Ben onu söyleyecektim. Yani
bir arkadaşım vardı, ben İran'da, yani bu vücuda ben İran'da değilim.
Evet, onların
onu
kendi ayrımları var. Medler var, en eskileri. Onların, yani onların...
O daha argın bir kavim oluyor herhalde.
Şimdi orada bir ayrıcalık yok aslında. Şimdi şu şey, bir saniye onu yakalayalım. Persler aynı şey mi? Aynı kültür mü? Ya da Türkler aynı. Bugünkü modern Türkiye aynı eski Türk kültürünün bir şeyi mi? Aynısı mı? Ya da Yunanlar ya da İtalyanlar. Şimdi Yunanlar yani klasik Yunanlılarla aynı Yunanlılar değiller bugünküler. Bambaşka. Hatta dilleri bile farklı ve bugün modern Yunanlılar şeyi okuyamıyorlar. Klasik Yunanca'yı okuyamıyorlar. Antik Yunanca'yı da okuyamıyorlar. Yani İncil'in yazıldığı yine Yunanca'yı. Aynı yerde kalması, benzer dili konuşuyor olması, benzer adı taşıyor olması falan bunların aynı. Yani bugünkü İran'la şimdi o Zerdüşt ya da Zarathustra zamanındaki İran'ı, o Kirus'un İran'ı kuran şeyin, monarşin, onun İran'ın aynı olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Orada, o ayrım önemli. O Yunanlar, bugünkü Yunanlar şeyden, bugünkü Makedonyalılar, Büyük İskender'in zamandaki Makedonya'nın şey mi, devamı mı? Ya da aynı, aynı değil. Arada şey var, büyük fark var. Yani o Yunanlar, modern Yunanlar, Hristiyanlar, Ortodokslar, Türklerin yönetiminde yaşamışlar yüzyıllar. Her şeyleri değişmiş ve ortaya yeni bir tin çıkmış ve o tinin eski tinle bir bağlantısı yok. Yani şimdi modern Türkiye'nin tini acaba şey mi, Orta Asya'daki şeylerle, Türkiye Cumhuriyetlerindeki. Onlar da modernlik sürecine zorla sokuldular ve o yüzden büyük ölçüde şey yaptılar, değiştiler. Yani Azerbaycan ya da kaynaklanan ve büyük ölçüde pekiştirilen bir modernleşme tini var ama aynı zamanda o despot. Yani işte bu, bunların ölçümü önemli olduğu zaman ölçmek gerekir. Ama otomatik olarak bunları aynı tin olarak saymak doğru değil. Yani eski Yunanlar, klasik Yunanlılar, şimdiki Yunanlılarla Persler için de aynı şey geçerli. Şu an şeyde yaşıyorlar. Yani imamların yönetimi altında yaşıyorlar. Biyolojik olarak geliyorlar. Biyolojik olarak niye gelmesinler? Ne yüksek ama çok da orada da o yüksekliği ölçmemiz gerekiyor. Yani ışığa tapmakla, şimdi ışığa tapmak ne demek? Bunu ayırt et. Burada bir şey var. Hegel, Brahman, Hint inancının sürtüsü görüyor. Yani Zerdüşt'ün şeyinde, dininde. Ve bu din, ışık dini. Burada kutsal olan şey ışık. Aslında fiziksel ışık değil diyor. Yani güneşe, aya tapıyorlarsa burada gerçekte bu Zerdüşt'ün taptıkları şey güney ve ay değil ama oradaki evrensel diyor. Evrensel diyor, tinsel demiyor. Yani Işık duysal bir evrensel, ışık tinsel bir evrensel değil. İnsanın doğal olana kutsalın değerini vermesi anlamsız. Bu yanlış bir şey. Yani ineğe, maymuna vesaire, insanın kendisine doğa varlığı olarak ya da ışığa. Burada bir şey var, yanlışlık var değil mi? Açık bir yanlışlık var ve dersler yine de şey, ışığa tapmakla evrensele tapmış oluyorlar. Eğer din kavramını düşünürsek, Hegel'in sisteminde bu böyle. Yani bunu biz onaylayabiliriz ya da onaylamayabiliriz. Ayrı bir şey. Ama Hegel'de Tanrı'yı tin olarak bilmek gerekiyor. Tin. Ve ışık tin değil. Öteki varlıklar. İlk basamak şey, doğadan tine geçme. Yani ilk önemli adım, ilk dönüm noktası. Moral gelişiminde, dinsel gelişiminde doğadan tine geçiş. Bu Pers dini ya da Zerdüştlük şey gibi görünüyor. Bir ara geçiş evresi gibi. Yani ışık evrensel ama aynı zamanda da doğal ya da tinsel değil. Yani doğal. Fiziksel bir olay ve ışığa tapmak her şeye rağmen. Şimdi ışığa tapmakla Brahman arasında, Brahman Hindu dini arasında ne gibi? Orada Hinduizm'de kastlar doğal olarak belirleniyor. Burada ışık bireylerin ilişkisi, herkes ışık karşısında eşit ya da ışık herkese eşit ölçüde yayılıyor falan, öyle diyebiliriz. Şimdi burada bir şey var, 133. sayfada bireysellik ilkesi var. Tarihin gelişmesi, insanlığın gelişmesi için bireyin özgür olması gerekir, değil mi? Yani çünkü birey eninde sonunda şey yapacak, sanat yapacak, bilim yapacak, felsefe yapacak vesaire. Sanki yukarıda çatı varmış gibi, değil mi? Havalandırma çıkmış. Birey, bireyin ortaya çıkması gerekiyor. Çin'de ve Hindistan'da bireysel özgürlük yok. Çin'de imparatorun istenci herkesi bağlıyor ve bireysel, yani bireyselleşme şey demek, kendi duyuncunu kazanma ve ona göre davranma, ona göre yaşama demek. Bunun için o evrenselden ya da tözden kopmuş olması, o özgürleşmiş olması gerekiyor. Ve Çin'de o töz, evrensel töz, tek tini, tek istencin gücü bütün tekil istençleri soğuruyor, absorbe ediyor ve birey yok. Birey, yani şeye bakın, şu anda Yunan dönüp aynı zamandaki Yunanistan'a bakarsanız orada bir bireyler şeyi var, çokluğu var. Birey. Platon, Aristoteles, Sofokles, Perikles, bilmem mimarlar, müzisyenler, politikacılar, başka yani birçok söyleyiciler, sofistler.
Çünkü hocam o toplumda baskı işte önceki derste önersin. Baskı yoksa
baskı değil, baskıdan çok burada
toplum demeyelim de işte egonun kendini var birey. Etmesi için veya bireyin evet. Derslerde baskı olmayınca birey özgür istencini gerçekleştiriyor. Özgür evet. Toplum gelişiyor. Özgür istenç.
Yani şimdi birey, evet, birey faktörü var ve birey faktörünün Çin'de ve ama bireyin gelişmesi için de bireyin özgür olması gerekiyor başlangıçta. Birey olarak davrandığı zaman başlangıçta özgür değil, şey tam değil, tam gelişmiş değil, özgür ama tam gelişmiş değil.
Bireyselliği kazanması lazım. Evet.
Bireyi özgür bıraktığınız zaman başlangıçta, yani birey kendini bir despotizmden kurtardığı zaman ya da bir bağımlılık durumundan, yani bireyler ortaya çıktığı zaman bu bireyler henüz şey değiller, çok gelişmiş bireysel varlıklar değiller. Örneğin bugün Çin'de ya da Rusya'da gördüğünüz şey, bunlar şeyden çıktılar, şu anda bir önemli ölçüde çıktılar, despotik tözden, tek tözden yani. Ve bireyler orada kendilerini belli ölçülerde ortaya koymaya başladılar ama bu bireyler henüz şey değiller, moral olarak yeterince gelişmiş değiller. Yani hırsızlık yapıyorlar. Çalıyorlar. Yani bütün bireysel eylemleri hırsızlıktan ve yasaları çiğnemekten oluşuyor. Ve o kendine özgü bir şey getiriyor, süreç getiriyor. Şeye bakarsanız, batıya bakarsanız, batıda da öyle. Yani özgürlük geldiği zaman, örneğin Fransız devriminden sonrasını düşünelim. İlk ortaya çık. Şeye bakın, İngiltere'nin gelişimine bakın. İlk anda orada bireyler, orada da yeni ortaya çıktılar o dönemde. Yani burjuva devrim denen şey. Oradaki bireyler de moral olarak şey değiller, henüz gelişmiş değiller ve sınırsızca sömürüyorlar. Kendi içlerini de dışlarını da, yani sadece gidip şeyi sömürmüyorlar, dünyayı sömürmüyorlar. Aynı zamanda kendi içlerinde de hemen hemen ölçüsüz bir sömürü. Çünkü duyunç yok. Yani 18 saat çalışıyor insanlar ve ancak uyuyacak zaman bulabiliyorlar. Uyanır uyanmaz fabrikaya. Yani bu şey, çok küçük şeyleri de, çocukları da kullanıyorlar. Bu moral gelişmenin geri ya da yetersiz olduğunu gösteriyor ya da onun sonucu olan bir şey. Çünkü aynı insanlar bir süre sonra, aynı burjuva diyeceğimiz insanlar, insanların 18 saat karın tokluğuna çalıştırılmasının barbarlık olduğunu kendileri kabul ediyorlar ya da görüyorlar. Ve ya da genel olarak toplumlar öyle bir şey gösteriyor, duyunç gelişimi gösteriyorlar. Bireylerin duyunçlarının gelişmesiyle birlikte toplumun da duyunçu gelişiyor, kolektif duyunç da gelişiyor. Yani kolektif duyunç önce gelişir, sonra bir bu olanaksız. Kolektif duyunç, bireysel duyuncu belirlemeye başladığı zaman, o zaman o despotizm olmak zorunda gibi görünüyor.
Ay bu bir acayip oldu.
gaz verelim. Yukarıda.